Pizzi'de dinlenecek çok şey var. Müzik, podcast ve yüzlerce sesli kitaptan istediğini dinle. Bireysel müzik paketlerinde sana özel Evrim 20 koduyla %20 indirim kazan.
Özel görelilik teorisi nedir? Einstein, ışık hızının doğasını açıklamaya çalışırken evreni nasıl çözdü? Özel görelilik teorisi, evreni oluşturan uzay zaman dokusunun doğasına yönelik bir teoridir ve uzay ve zaman arasındaki ilişkiyi açıklar. Özel görelilik teorisi, Albert Einstein tarafından 1905 yılında yayınlanan On the Electrodynamics of Moving Bodies başlıklı makalede ileri sürülmüştür. Özel görelilik teorisinin postülatları. Özel görelilik teorisi, iki temel postülat üzerine kuruludur. Einstein'ın birinci postülatı, görelilik prensibi. Einstein'ın birinci postülatı olan görelilik prensibi basitçe şunu söyler: doğa yasaları sabittir. Daha bilimsel tabiriyle bütün eylemsiz, sabit referans sistemleri için doğa yasaları aynıdır. Bir diğer deyişle, ivmesi olmayan tüm gözlemciler doğa yasalarını aynı şekilde deneyimler. Bunu daha iyi anlayabilmek için referans çerçevelerini öğrenmemiz gerekmektedir. Referans çerçevesi nedir? Einstein'ın özel görelilik teorisinin temel aldığı ilk varsayım referans çerçeveleri ile ilgilidir. Tüm hızlar bir referans çerçevesine göre ölçülür. Örneğin bir arabanın hareketi başlangıç noktasına veya üzerinde hareket ettiği yola göre ölçülür. Bir merminin hareketi fırlatıldığı yüzeye göre ölçülür. Ve bir gezegenin yörüngesi etrafına döndüğü yıldıza göre ölçülür. En basit referans çerçeveleri ivmelenmeyen ve dönmeyen çerçevelerdir. Newton'un birinci yasası olan eylemsizlik yasası tam olarak böyle bir çerçeve içinde geçerlidir. Eylemsiz referans çerçevesi ise bir dış kuvvet tarafından etki edilmedikçe hareketsiz bir cismin hareketsiz kaldığı ve hareket halindeki bir cismin düz bir çizgide sabit bir hızla hareket ettiği bir referans çerçevesidir. Fizik yasaları, eylemsiz çerçevelerde en basit şekilde çalışmaktadır. Örneğin, sabit bir irtifada ve sabit bir hızla uçan bir uçağın içindeyken fizik, sanki dünya yüzeyinde duruyormuşsunuz gibi çalışır. Arada hiçbir fark göremezsiniz. Ancak, yerden havalanma sürecinde olan bir uçakta işler biraz daha karmaşıktır. Bu durumlarda, bir nesne üzerindeki net kuvvet, kütle ve ivmenin çarpımına eşit değildir. Bunun yerine F, kütle ve ivmenin çarpımı ile hayali bir kuvvetin toplamına eşittir. Bu durum, eylemsiz bir çerçevede olduğu kadar basit değildir. Fizik yasaları yalnızca eylemsiz çerçevelerde en basit olmakla kalmaz. Aynı zamanda tercih edilen çerçeve ve mutlak hareket olmadığı için bu yasalar bütün eylemsizlik çerçevelerinde birebir aynı olmalıdır. Einstein, işte bu fikirleri özel görelinin ilk postülatını inşa etmekte kullanmıştır ve fizik yasalarının bütün eylemsiz referans çerçevelerinde birebir aynı olması gerektiğini söylemiştir. Pek çok temel önermede olduğu gibi, bu önermede göze ilk çarpandan fazlasını anlatmaktadır. Örneğin, fizik yasası olarak kategorize edilebilecek bir tespit, mutlaka bu postülatı tatmin etmek zorundadır. Yoksa fizik yasası olarak kabul edilemez. Benzer şekilde, bu postülatın bir başka sonucu da ünlü E eşittir mc kare denklemidir. Görelilik prensibi nedir? Einstein'ın özel görelilik teorisinin birinci postülatı genelde, görelilik prensibi veya Galileo prensibi olarak da bilinir. Çünkü bu, Einstein'dan 300 yıl önce Galileo Galilei tarafından ortaya atılmıştır. Galileo'nun görelilik prensibinde de mutlak bir referans sistemi yoktur. Bunu daha iyi anlamak için A ve B gözlemcileri düşünün. A gözlemcisine göre B gözlemcisi, B hızıyla sağa doğru gidiyor olsun. Aynı şekilde B gözlemcisine göre ise A gözlemcisi, sola doğru V hızıyla gidiyor olur. Her iki gözlemci diğer gözlemcinin hareket ettiğini söylemekte haklıdır. Mutlak bir referans sistemi olmadığı için sabit referans sistemleri arasında geçiş yapılabilir. Nedenini anlamak için kendinizi bir tren içinde hayal edin. Trenin camları siyah bir perdeyle kapalı olsun. Trenin giderken sallanması, dönüş yapması, hızlanıp yavaşlaması gibi ivmeli hareketlerinde hiç olmadığını varsayın. Böyle bir trende treni sabit hızla mı gidiyor yoksa duruyor mu olduğunu nasıl anlarsınız? Cevap oldukça basittir. Anlayamazsınız. Trenin içerisinde de her türlü deney yapabilirsiniz. Ancak dışarıya bakmadığınız sürece trenin hareket edip etmediğini anlayamazsınız. Aynı şekilde camdan dışarı baktığınızda trenin hareket etmediğini, aslında tüm dünyanın diğer tarafa gittiğini söyleyebilirsiniz. Çünkü daha önce de söylediğimiz üzere sabit referans sistemleri arası geçiş yapılabilir. Tabii insanları bu tür bir şeye inandırmanız mümkün olmayacaktır. Çünkü hepimiz bütün dünyanın bir trenin aksi yönde gitmediğini biliriz. Fakat fizik yasaları açısından bu iki durum arasında hiçbir fark yoktur. Bu, aynı zamanda eşdeğerlik ilkesi olarak da bilinir. Einstein'ın ikinci postülatı, ışık hızı sabittir. Einstein'ın ikinci postülatı, hepimizin artık ezberlediği o meşhur şeyi söyler: ışık hızı sabittir. Yani ışığın vakumdaki hızı gözlemciden gözlemciye değişmez. Işık hızı, birinci postülatta sözünü ettiğimiz ettiğimiz bağımsız kurallarından muaftır ve yukarıda tanımladığımız gibi eylemsiz referans çerçevelerinden bağımsız olduğu için ışık hızı bir doğa yasasıdır. Galileo dönüşümü nedir? Isaac Newton'un Principia'da yayınladığı 3 yasada Galileo dönüşümleriyle uyumludur. Bu dönüşümler birinci postülatta izah ettiğimiz eylemsiz referans çerçeveler arası geçiş sağlar. Bir örnek gösterelim. Diyelim ki bir top aşağıdaki eğri çizgi boyunca ilerliyor olsun. Bu topu sonsuz sayıda referans çerçevesinde inceleyebiliriz. Ancak ilk etapta topun hareketinin S isimli referans çerçevesine göre izlendiğini varsayalım. Bu referans düzleminde topun pozisyonu R vektörüyle takip edilir. Ancak istersek aynı topun konumunu ilk referans çerçevesine göre konumu R ile belirlenen S üstü çerçevesinde de takip edebiliriz. Bu çerçevede topun konumu R vektörüyle takip edilir. Bu iki konum vektörü arasındaki ilişki şöyle verilir. İşte bu işlemle yapılan koordinat dönüşümlerine Galileo koordinat transferi veya yalnızca Galileo dönüşümleri adı verilir. Bu dönüşümler S çerçevesindeki gözlemcinin yalnızca yine S çerçevesindeki konum vektörüne ve iki çerçevenin orijinlerinin görelilik konumuna bağlı olarak S üstü çerçevesindeki konum vektörünü tahmin etmesini sağlarlar. İncelenen zaman aralığı sonsuz küçüklükteyken bu iki referans çerçevesi arasındaki bağımsız iki orijin yer değiştirmesinin bir zaman aralığına bölünmesiyle elde edilen limit olarak tanımlanan vektörünün zamana göre türeviyle verilir. İki referans çerçevesi arasındaki bağımsız sabitse iki referans çerçevesi arasındaki bağlı ivmelenme de sıfırdır. İki referans çerçevesi yukarıdaki gibi birbirine göre sabit bir hızla hareket ettiğinde referans çerçevelerine göreli olarak eylemsiz referans çerçeveleri denir. Bu durumda birinci postulatta yer verdiğimiz görelilik prensibi şu şekilde tanımlanabilir. Göreli olarak eylemsiz referans çerçeveleri söz konusu olduğunda S çerçevesindeki hareketsiz bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa S üstü çerçevesinde de cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Galileo dönüşümlerinin çöküşü. Ancak James Clerk Maxwell'ın 1865 yılında yayınladığı A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field kitabında tanıttığı elektrik ve manyetizmayı birleştiren dört denklem Galileo'nun dönüşümleriyle uyuşmuyordu. Örnek olarak yüklü bir cisim düşünün. Cisim yüklü olduğu için elektrik alanı yayar. Bu cismi diyelim ki size göre belli bir hızı olan bir kaykaycı ileri doğru fırlatsın. Yüklü cisimler sabit hızla gittiklerinde manyetik alan oluştururlar. Cismin size göre hızını baz alarak yaydığı manyetik alanı bulabilirsiniz. Fakat kaykaycının referans sisteminden bu manyetik alanı hesapladığınızda sonuç farklı çıkar. Maxwell denklemlerinin Galileo dönüşümleriyle diğer bir sorunu ise elektromanyetik dalgaların hızı ile ilgiliydi. Maxwell denklemlerine göre elektromanyetik dalgalar ışık hızında yayılır. Fakat bu hızın hangi referans sistemine göre olduğu bir soru işareti olarak kalmaktaydı. Bu nedenle Einstein öncesinde bilim insanları uzayın esir adlı bir cisimle olduğunu, ışığın bu madde içerisinde yayıldığını ve bu maddenin referans sistemine göre ışık hızına yayıldığını düşündüler. Bu sebeple Michelson ve Morley 1887 yılında esirin varlığını göstermek için bir deney tasarladılar. Bu deneyde dünyanın döndüğü tarafa doğru bir ışık hüzmesi ve diğer tarafa bir ışık hüzmesi yolladılar. Eğer evren esirle doluysa dünyanın döndüğü tarafa gönderilen ışığın hızının diğer tarafa gönderilen ışığın hızından daha fazla olması bekleniyordu. Fakat deneyin sonucunda Michelson ve Morley farklı bir sonuçla karşılaştılar. Her iki tarafa gönderilen ışığın hızı aynı ışık hızı olarak kalmıştı. Dolayısıyla ışık hızı farklı referans sistemlerinde aynı gözüküyordu. Deneyin sonucunda ışığın hızının ışık kaynağının hızından bağımsız olduğu görülüyordu. Bazı bilim insanları eserin de dünya ile birlikte hareket ettiğini ve bu nedenle ışık hızının sabit kaldığını düşündü. Hendrik Lorentz, ışık hızına yakın cisimlerin uzayda kısaldığını ortaya koyarak bu sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çözümler tek başlarına yeterli değildi. Işık hızı neden özel ve önemli? Işık hızının neden özel olduğunu ilk etapta anlamak zor olabilir. Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız yukarıdaki videomuzu izleyebilir veya buradaki yazımızı okuyabilirsiniz. O yıllarda İsviçre Patent Enstitüsü'nde memur olan genç Albert Einstein, Annus Mirabilis olarak tanımlanan 1905 yılında bizim şimdi yaptığımız gibi Maxwell denklemlerini takip ederek ışık hızını tespit ettiğinde Newton fiziğinde büyük bir sorun gördü. Işık hızı Galileo dönüşümleriyle uyumsuzdu. Işık hızını farklı referans çerçevelerine aktardığımızda gözlemlerimizle örtüşmeyen sonuçlar elde etmemize neden oluyordu. Einstein o noktaya kadar üzerinde çalıştığı şu üç prensibin aynı anda doğru olamayacağını fark etti. 1. Maxwell'in elektrodinamik denklemleri. 2. Galileo prensibi. 3. Galileo dönüşümleri. Tutarlı bir evren teorisi inşa etmek istiyorsanız bunlardan biri yanlış olmak zorundaydı. 1905 senesinde onda Electrodynamics of Moving Bodies başlıklı makalesini yayınlayan Einstein, 3. ilkenin yanlış olduğunu düşündü ve ışık hızının farklı referans sistemlerinde farklı olamayacağı sonucuna vardı. Yani Newton fiziğinde çöküşü getiren şey, Maxwell denklemleriyle hız vektörlerinin basit vektörler gibi toplanabileceğini söyleyen Newton Newton fiziği arasındaki çelişkinin keşfiydi. İkincisi doğru olsaydı, farklı hızlarda hareket eden iki gözlemci ışığın farklı hızlarda hareket ettiğini görecekti. Bir ışık dalgasının kendisiyle birlikte C hızında seyahat eden bir kişiye nasıl görüneceğini hayal edin. Böyle bir hareket mümkün olsaydı, dalga gözlemciye göre durağan olurdu. Gözlemciden çeşitli mesafelerde gücü değişen, ancak zaman içinde sabit olan elektrik ve manyetik alanlara sahip olacaktı. Maxwell denklemleri buna izin vermemektedir. Yani yukarıda izah ettiğimiz gibi, ya Maxwell denklemleri yanlıştır ya da kütlesi olan bir cisim C hızında hareket edemez. Einstein, ikincisinin doğru olduğu sonucuna vardı ve buradan şu önemli sonuca vardı. Kütlesi olan bir cisim asla C hızıyla hareket edemez. Bu sonuç, boşluktaki ışığın herhangi bir gözlemciye göre daima C hızında hareket etmesi gerektiğini ima eder. Maxwell denklemleri doğrudur ve Newton'un hızları toplaması ışık için doğru değildir. Bu iki postulata göre denklemlerini oluşturan Einstein, zaman ve uzayın Newton'dan beri düşünüldüğü üzere değişmez olmadığını ve her referans sistemi için farklı olabileceğini ortaya koydu. Bir diğer deyişle, uzay zamanının sabit ve içindeki tüm nesnelerin ona göre hareket etmediğini, uzay zamanında içindeki nesnelerin hareketine göre değişebileceğini ortaya koydu. Özel görelilik teorisinin sonuçları, sağ duyularımıza aykırı olmakla birlikte aldatıcı düzeyde basit bu iki varsayım fizikte şok etkileri yarattı. Çünkü Einstein'ın başlattığı devrim fizikte geri kalan bütün konuların değişebilirliğini gösterdi. Fizikte o güne kadar yasa olarak tabir edilmiş birçok şeyin bilim felsefesi açısından birer teori olarak adlandırılması gerektiğini gösterdi. Bu durum yasaların gözlemsel, teorilerin ise açıklama gücü bakımından önemini gösterdi. Tüm bu şok dalgaları fizikte çok temel birçok kavramın değişmesiyle sonuçlandı. Uzay ve zaman hakkındaki fikirlerimizi kökünden değiştiren ve ufkumuzu açan özel görelilik teorisinin sonuçlarına bakalım. Uzay ve zaman birbirlerinden ayrı olarak ele alınamaz. Uzay zaman bir bütündür. Cisimlerin uzay zamandaki toplam hareketi sabittir. Bu nedenle uzayda daha hızlı hareket eden kütleli bir cisim zamanda daha yavaş hareket etmek zorundadır. B gözlemcisi A gözlemcisine göre sabit bir hızla gidiyorsa A gözlemcisine göre B gözlemcisi için zaman daha yavaş geçiyordur. Fakat B gözlemcisine göre kendisi için değil A gözlemcisi için zaman daha yavaş geçiyordur. Eş zamanlılık gözlemciler arasında farklılık gösterebilir. Bir gözlemci için aynı anda gerçekleşen bir olay başka bir gözlemci için aynı anda gerçekleşmeyebilir. Belli bir gözlemciye göre sabit hızla giden cismin gittiği yön doğrultusunda boyu kısalır. Kütleli cisimleri ışık hızına çıkartmak için sonsuz momentum ve enerji gerektiğinden asla ışık hızına ulaşamazlar. Kütlesiz cisimler ise ışık hızında gitmek zorundadırlar. Bir cisme durağan haldeyken enerji verirsek ışık hızının karesine bölünmüş hali kadar kütlesi artar. Özel görelilik teorisinin inşa et devrini daha derin anlamak. Özel görelilik teorisini daha iyi anlamanın bir yolu, Newton fiziğindeki uzay ve zaman kavramlarının Einstein fiziğinde neden uzay zaman gibi bir bütüne dönüştürüldüğünü anlamaya çalışmaktan geçer. Aynı soruyu şöyle de sorabiliriz. Zaman kavramı Newton fiziğinde de vardı. Neden Newton fiziğinde uzay...
Kulağın fiziğinde hediyeler seninle. iPhone 16 ve birbirinden güzel hediyeler kazanmak istiyorsan fiziğinde bol bol dinle, çekilişe katıl. Detaylar fiziğinde.
Boyutlu. Fakat Einstein fiziğinde uzay 4 boyutlu diye duyuyoruz. Boyut nedir? Bunu anlayabilmek için öncelikle boyut kavramını anlamanız gerekiyor. Boyut kavramı matematikte biraz daha farklı işlense de bir fizikçi için bir parametrenin boyut olabilmesi için onu diğer boyutlarla birbirine dönüştürebiliyor olmamız gerekmektedir. Örneğin içinde bulunduğumuz fiziksel uzayı 3 parametre ile ifade edelim. İleri, sağ ve yukarı. Her birimiz herhangi bir nesnenin kendisine göre konumunu bu 3 parametre ile ifade edebiliriz. Eğer bu parametreleri kelimelerin ilk harfleriyle uyumlu olacak biçimde i, s ve y ile ifade edecek olursak bir koordinat düzlemi oluşturmuş oluruz. 5 metre ilerideki bir masanın size göre konumu i5, s0, y0 ya da kısaca 5, 0, 0 olacaktır. 1 metre aşağınızdaki halının konumu da 0, 0, -1 olacaktır. İşin önemli kısmı işte burada başlar. Bir fizikçinin bu 3 parametreyi 3 boyut demesinin sebebi bunların birbirine dönüşebiliyor olmasıdır. Örneğin 90 derece sola döner. Masanın konumu artık 5-0-0 değil, 0-5-0 olacaktır. Eğer sırt üstü yatar konuma geçerseniz de halınız artık 0-0-1 konumda değil, -1-0-0 konumda olacaktır. Newton fiziğindeki uzay içinde bu şekilde en fazla 3 parametre vardır. Onlar da yukarıda saydığımız 3 uzayımsı boyuttur. Zaman hiçbir şekilde bu boyutlara dönüşmez. Bu boyutlarda zamanla dönüşmez. Bu sebeple Newton'ın 3 boyutlu bir uzayı veya 1 boyutlu zamanı vardır. Newton fiziğinde 4 boyutlu uzay zaman yoktur. Einstein uzay zamanı nasıl inşa edebiliriz? Sadece mantığımız ve bazı basitleştirmeleri kullanarak Einstein'ın uzayı, uzay zamanı nasıl çevirdiğini görebiliriz. Yeterince matematik bilen biri bu matematiğin güzelliğini takdir ederek de görebilir. Ama biz detaya girmeden geometriyle çıkarmaya çalışalım. Bu sebeple de işi kolaylaştırmak için boyutlarımızı düşürelim. Bir boyutlu bir Newton fiziği düşünelim. Örneğin sadece ileri geri gidebiliyoruz. Yukarıda 5 metre ilerimizde olan masayı şimdi 5 olarak ifade edebiliriz. Fakat başka boyutumuz olmadığı için bunun girebileceği tek dönüşüm bizim hareket etmemiz olacaktır. 2 metre ileri yürürseniz masanın konumu artık 3 olacaktır. Elbette zamanımız da vardır. Fakat unutmayın, Newton fiziğinde zaman şimdilik tek olan bu uzay boyutuna karışmamaktadır. Grafiksel olarak durumu şöyle gösterebiliriz. Grafiğimizde uzayımızdaki değişiklikleri delta x ile, zamanımızdaki değişiklikleri de delta t ile gösteriyoruz. Birimleri farklı olduğu için de birimi eşitlemesi için zamanı c dediğimiz bir katsayı ile çarpıyoruz. Burada farklı olası gözlemciler kırmızı çizgiyi oluşturmaktadırlar. Bu gözlemcilerden herhangi birinin orijin ile yaptığı açının tanjantı da bize hızı, yani v'yi vermektedir. Burada iki şey dikkatimizi çekmelidir. Hangi hızla gidilirse gidilsin, bütün gözlemciler için zamanın akışı delta t aynıdır. Zaman uzaya karışmamaktadır. Arktan açısı eksi 90 derece ile 90 derece arasındaki bütün değerleri alabildiği için hız eksi sonsuz ile sonsuz arasındaki bütün değerleri alabilir. Burada eksi işareti cismin geriye doğru gittiği anlamına gelmektedir. Şimdi iki adımda bunu Einstein fiziğine çevirmeye çalışalım. Varsayım, zaman ve uzay eşdeğer olmalı. Hali hazırda yazının başında tarihsel gelişimini anlattığımız için burada bunlara tekrar girmeyeceğiz. Ayrıca konuyu matematiğe boğmak istemediğimiz için matematiksel gereksinimleri de şimdilik kenara koyuyoruz. Amacımız şu, zaman ve uzay denklemlerde eşdeğer olmalı. Eğer varsayımımız bu olacaksa yukarıdaki grafik nasıl değişmelidir? Gereksinimlere bir bakalım. Yatay ve dikey eksenler yer değiştirdiğinde olası gözlemcileri bağlayan kırmızı çizgi değişmemelidir. O çizgi fiziksel olan gözlemcilerin uzayı ve zamana göre dağılımını vermektedir. Eğer uzay ve zaman eşdeğerse simetrik bir dağılım olmalıdır. Şu da bir gerçektir. Her zaman olduğu yerde duran bir gözlemci olacaktır. Fiziksel olarak hareketsiz durma hakkımız vardır. Demek ki kırmızı çizgi V eşittir 0 değerini almalıdır. Yani yatay ekseni kesmelidir. Ama simetriden dolayı dikey ekseni de kesmeli. Delta x eksi delta x değişimdeki grafik değişmemelidir. Bunun anlamı şudur. Uzayımızda ister ileri yöne x deriz, ister geri yöne x deriz. Fiziksel sonuçlar hangisine delta x dediğimizden etkilenmemelidir. Görebiliriz ki yukarıdaki koşulları sağlayan en basit grafik şudur. Zamanın ve uzayın eşdeğer olması gerektiğini söylemek bize pahalıya patladı. Nasıl ki delta x eksi olabiliyor, delta t de eksi olabilmelidir. Fiziksel dünyamız yukarıdaki gibi olsaydı ne olurdu peki? 1. Zaman herkese göre aynı akmazdı. Hatta zamanın akış hızı doğrudan gözlemcinin hızı ile ilişkili olurdu. Üstelik duran gözlemciler hareket eden gözlemcilerin zamanının daha hızlı aktığını görürlerdi. Ne kastettiğimizi biraz açalım. Örneğin duran bir gözlemci için v eşittir 0. Bir başkası ise v eşittir ⅓ bölü c hızıyla gidiyor olsun. Grafikten de görüldüğü gibi duran gözlemci hareket edenin birim zamanını c delta t bölü 2 olarak görürdü. Yani duran kişinin birim zamanının yarısı kadar. Bu durumda duran gözlemcide 1 saniye geçerken hareket eden gözlemcide 2 saniye geçerdi. 2. Zamanın geriye doğru aktığını gören gözlemciler olurdu. Aslında grafikte durum nettir. Delta t'nin pozitif olduğu yerdeki bir gözlemci ile delta t'nin negatif olduğu yerdeki bir gözlemci olun. Aynı anda bir evrim ağacı videosu izliyor olsaydı ilki videonun başından izlemeye başlarken ikincisi sonundan izlemeye başlıyor olacaktı. Fakat bir gözlemci diğerinden üstün değildir. Bu yüzden ilki için videonun başı ve ikincisi için videonun sonu gibi tanımlar geçerli değildir. Demek ki böyle bir evrende olayları zamana göre sıralayamazdık. Zamansal sıralama kavramı olmadığı için de nedensellikten bahsedemezdik. Varsayım, yaşadığımız evrende nedensellik olmalı. Bazılarımız bunu fazladan bir varsayım olarak almamızı gereksiz bulabilir. Sonuçta kuantum mekaniğinin etkilerini ihmal ettiğimiz bütün düzeylerde nedenselliğin geçerli olduğunu görüyoruz. Biz yine de bunu varsayım olarak alalım ve not düşelim. Kuantum fiziği devreye girdiğinde işler karışıyor. Fakat bu yazımızda sadece klasik fiziğin iki parçasını, Newton ve Einstein bakış açılarını kıyasladığımız için kuantum dünyasını ihmal edeceğiz. Şimdi işimize bakalım ve kendimize soralım. Yukarıda neyi yanlış yaptık? Kısa cevap, hiçbir şeyi yanlış yapmadık. Gerçekten de yukarıdaki sonucu 3 varsayım altında türettik. 1. Evrende durgun ve işte sıfır olan bir gözlemci vardır. 2. Uzay ve zaman simetriktir. Grafikte delta x, c delta t simetrisi olmalıdır. 3. Uzay izotropiktir. Grafikte delta x, eksi delta x simetrisi olmalıdır. Uzun cevap, yanlış bir şey yapmamış olsak da çember grafiğimiz bu şartları sağlayan tek grafik değildir. Sadece en basitidir. Örneğin yukarıdaki yamuk grafiğimizde bu şartların hepsini sağlamaktadır. Fakat aynı sıkıntılardan dolayı bunun evreninde de nedensellikten bahsedemeyiz. Mantıken görüyoruz ki tek bir çizgi olduğu sürece simetri koşullarından dolayı illaki eksi delta t'ye olan bölgeye de gideceğiz ve evrenimize nedenselliği yitireceğiz. Demek ki grafiğimiz tek parça çizgiden oluşmamalıdır. Einstein'ın uzay zamanını inşa etmek, yukarıda hem istenilen özellikleri sağlayıp hem nedensel olan bir grafiğin farklı parçalardan oluşması gerektiğini bulduk. İstediklerimizi toparlarsak, 1. Durgun gözlemci olacaksa grafiğin bir parçası c delta t eksenini kesmelidir. 2. Delta x, c delta t simetrisi varsa delta x eksenini kesen bir grafik de olmalıdır. 3. Delta x, eksi delta x simetrisinden dolayı eksi c delta t ve eksi delta x eksenlerini kesen grafikler de olmalıdır. 4. Bu 4 grafik birbiriyle kesişmemelidir. 5. Fazladan bir parça olacaksa simetrilere uygun olmalı ve eksen kesmemelidir. Bu koşullara uyan bir tek delta x eşittir artı eksi c delta t doğruları vardır. Sonuç, yukarıdaki koşulları sağlayan dağılım aşağıdakilere benzemelidir. Bu grafik bize neler söylüyor? 1. Hızların alabileceği değerlere göre gözlemciler farklı kategorilere ayrılır. A. Kırmızı çizgideki cisimler hangi gözlemciye göre bakılırsa bakılsın sadece arktan V bölü C eşittir 45 derece V eşittir C hızıyla hareket edebilirler. B. Mavi çizgideki cisimlerin hızlarının büyüklüğü C ile sonsuz arasında herhangi bir değer alabilir. Fakat en az C hızıyla gittikleri için böyle bir cismin duran bir gözlemcisi asla bulunamaz. Üstelik çizgi hem delta t büyüktür 0 hem de delta t küçüktür 0 değerlerini aldığı için böyle bir cisim bir gözlemciye göre zamanda ileri giderken başka bir gözlemciye göre zamanda geri gider. C. Yeşil ve sarı bölgedeki cisimlerin hızları C ile eksi C arasında herhangi bir değer alabilir. Fakat C'den fazla hızlanamazlar. Yeşil bölge için zaman ileri doğru akar fakat sarı bölge için geriye doğru akar. 2. Biz kendi evrenimizde durgun halde gözlemciler olduğunu bildiğimiz için bizim evrenimiz ya yeşil ya da sarı bölgeye karşılık gelmektedir. Zamanın da ileri doğru aktığını kabul edince de bizim yeşil çizgi üzerinde yaşadığımız ortaya çıkmaktadır. 3. Yeşil bölgede yaşadığımız için C'den daha hızlı gidemeyiz ve C'den hızlı bilgi iletimi gözlemleyemeyiz. 4. Hız arttıkça delta t'nin arttığını görüyoruz. Bize göre hızla yanımızdan geçen cisimlerin bir birim zamanı bizim birden daha çok birim zamanımıza denk gelmektedir. Hareketli cisimler bize göre yavaşlıyor. Bu grafiğin 3 boyuttaki karşılığını şöyle gösterebiliriz. Ulaştığımız noktaya bakış. Görelilik teorisine zamanda geriye yolculuk neden yasak? Fizik topluma indirilirken yapılan hataların başında aslında basit olan şeylerin karmaşıklaştırılarak anlatılması gelir. Bir de konunun asıl hedeften soyutlanarak anlatılması. Birçok internet sitesinde Einstein'ın görelliliği yüzünden zamanda geriye gidemiyormuşuz. Bu Einstein'ın teorisinin bir sonucuymuş gibi aktarılmaktadır. Bu, eksik ve hatta hatalı bir anlatım şeklidir. Teori zamanda geriye gitmeye izin versin vermesin, biz nedenselliği korumak için zaten zamanda geriye gidilemeyen bir teori arıyoruz. Konumuza dönersek, hangi varsayımları yaptığımızı bir daha bakalım. 1. Zamana ve uzaysal boyutlara eşit davranalım. 2. Hızı sıfır olabilen bir cisim olsun. 3. Uzayda sağa sol, sola sağ dediğimizde fizik değişmesin. 4. Bulduğumuz sonuç nedenselliği bozmasın. Sadece bunları varsaymak bize şu sonuçları getirdi. 1. Bizim ulaşabileceğimiz bir hız sınırı var ve bu sınırdan daha hızlı gidemeyiz ve daha hızlı bilgi aktaramayız. 2. Bize göre hareket eden cisimlerin zamanlarının yavaşladığını gözlemleriz. 3. Makroskobik nesneler olarak bizler olmasak da teorik olarak sabit C hızında giden cisimler olabilir. Ve bu cisimler her gözlemciye göre aynı hıza giderler. Yukarıdaki sonuçları bulduk. Fakat yeşil çizginin nasıl bir fonksiyon olduğunu matematiksel olarak bulamadık. İspatlayabiliriz ki uzayın homojen olduğunu varsayarak fonksiyonun nasıl olması gerektiğini de çıkarabiliyoruz. Bütün özel görelilik uzayın simetrilerinden ve fiziksel argümanlardan çıkarılabiliyor. C'nin ne olması gerektiğine de deneylere bakarak karar verebiliriz. verebiliriz? Görelilik böyle olmak zorunda mı? Tarihsel olarak bakacak olursak, özel görelilik yukarıdaki estetik ve simetri argümanlarından ziyade, daha önce de izah ettiğimiz gibi ışığın davranışlarını açıklamak için geliştirilmiştir. Asıl varsayım, ışığın her gözlemciye göre sabit hızda olmasıdır. Geriye kalanlar oradan türetilmiştir. Varsayım, ışık hızı her gözlemciye göre sabit olmalıdır. Matematiksel sonuç. Bunu sağlayacak matematiksel durumda, ışık hızından hızlı gidenler, ışık hızından daha düşük bir hızla gidemez. Benzer şekilde daha yavaş gidenler de ışık hızını geçemez. Gözlem. Biz daha yavaş gidiyoruz. Demek ki ışık hızını geçemeyiz. Nedensellik varsayımı. Işık hızından hızlı gidenler nedenselliği bozuyor. Demek ki bizim haricimizde de ışık hızından hızlı giden parçacık, nesne, sistem olamaz. Sonuç. İşte özel görelilik teorisi, bu postülatlar, akıl yürütme ve vardığı sonuçlar sayesinde muhteşem başarılı bir evren teorisi inşa etmeyi başarmış, uzay, zaman ve ışığın doğasını harika bir şekilde izah edebilmiştir. Özel görelilik teorisini çürütmeye yönelik geliştirilen deneylerin her birisi başarısız olmuş. Teorinin öngörüleri bağımsız gözlem ve verilerle tekrar doğrulanmıştır. Ne var ki bu teori, kütle çekiminin etkisini açıklayamıyordu. Sadece kütle çekiminin işe dahil edilmediği durumları izah edebiliyordu. Einstein, 1915 yılında genel görelilik teorisini geliştirerek uzay zamanın kütleli cisimlerce eğilip büküldüğünü ve aslında kütle çekimi kuvveti dediğimiz şeyin sadece uzay zamanda hareket eden cisimlerin uzayda aldığı yolun eğriliği olduğunu gösterdi. Genel görelilik teorisiyle ilgili daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.
Fizik Kulis'te sevdiğin sanatçıyla tanışma sırası sende. Sevdiğin sanatçıyı Fizik'te en çok sen dinle. Hem konserine katıl hem kuliste tanışma fırsatı yakala.